Ayrım 18, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 193. Vasili uzaktan arabayı gördü, yoldaki karların içinde başka gölgeler arasında bir diğer kara gölgeyi. Şafak sökmek üzereydi, bir saate kadar güneş parlak ışınlarını saçmaya başlardı. Yuvaya dönmüştü ama bu dönüşte sevinç neşe yoktu. Şimdi buraya gelmesinin bir amacı vardı. Rusya'da Voroshin adlı aileyi soruşturacaktı. Arabaya yaklaştı, eldivenli sağ elinde silahı vardı. Arabanın yanına gelince pencereden arabadaki adama baktı. Adamın sigarasının ateşi Vasili'ye belli belirsiz bildik gelen bir yüzü aydınlatıyordu. Talenikov bu yüzü bir dosyada bulunan bir resimde ya da Riga'da yaptığı kısa bir konuşma sırasında görmüştü. Hatta şimdi adamın adını bile anımsıyordu. Maletkin. Pierre Maletkin KGB'de ağır ağır ilerlemişti ama fazla zeki ve hareketli olmaması Vyborg'da görevlendirilmesine yol açmıştı. Adam onca yetersizliğine karşın son derece hırslıydı. Bu yüzden de iki taraflı çalışmaya başlamıştı. Bir gün bu yolda ölüp gidecekse de eksikliğini duyan olmayacaktı. Ama bütün bunlar değişmişti. Şimdi Pyotr Maletkin çok önemli bir kişi olmak üzereydi. Bunu Vasili'yi görür görmez kendisi de anlayacaktı. Eğer Vasili onu anımsadıysa Maletkin de Talenikov'u anımsayacaktı. Hem de nasıl? Çünkü dünyanın dört bir yanındaki her KGB ajanı Vasili Vasilovich Talenikov'un peşindeydi. Adam henüz hiçbir şeyin farkında değildi. Ancak Vasili cama iyiden iyiye yaklaşınca irkildi, camı indirdi. Vasili silahını adamın burnuna doğru tutarak ''Günaydın Maletkin yoldaş'' dedi. ''Sen Maletkin'sin değil mi?'' ''Tanrım sen!'' ''Telaşlanma'' dedi Talenikov. ''Şimdi ikimiz de aynı durumdayız değil mi? Neden bana anahtarları vermiyorsun?'' ''Ne?'' Maletkin felce uğramış gibiydi, konuşamıyordu. ''Bana arabanın anahtarlarını ver lütfen. Sana anahtarları arabaya biner binmez geri vereceğim. Buradan bensiz çıkıp gitmeni istemiyorum. Anahtarlar lütfen.'' Grazburya'nın ölümcül namlusu Maletkin'in yüzünden birkaç santim uzaktaydı. Ajanın bakışları silahla Talenikov arasında gidip gelerek ''Al'' diye fısıldadı. ''Teşekkürler yoldaş. Biz iki yoldaşız biliyorsun değil mi?'' Talenikov arabanın arkasından dolaşıp öne geçti. Hainin yanına oturdu. ''Haydi haydi Albay Maletkin, artık albaysın değil mi? Surat asmaya neden yok, şimdi bana bütün haberleri ver.'' ''Geçici olarak albaylığa getirildim. Rütbem henüz kesinleşmedi.'' ''Ne ayıp, sana gereken değeri asla veremedik, çok yanılmışız. Bak burnumuzun dibinde ne işler çeviriyorsun. Bunu nasıl başardığını bana anlatmalısın Leningrad'a.''
''Leningrad mı?''
''Uzun bir yolculuk olmayacak. Senin gibi biri bu yolculuk için yeterli bir neden bulabilir değil mi?''
Maletkin yutkundu. ''Yarın sabah Vyborg'da olmam gerekiyor.''
''Bu işi bir başkasına devret. Para durumun nasıl? Norveç, İsveç, New York bankalarında paran var mı? Herhalde Fin bankalarını yeğlemişsindir. Aptalca bir şey olurdu bu.''
''Atlantik kentindeki bir bankada. Arapların sahip olduğu bir bankada.''
''Harika. Talenikov ona anahtarları uzattı. Yola çıkalım mı yoldaş?''
''Çılgınlık bu. İkimizi de öldürürler.''
''Hayır, henüz değil. Leningrad'da işimiz var.''
Kirov Köprüsü'nden geçtiklerinde vakit öyle olmuştu. Arabanın penceresinden Leningrad anıtına bakan Talenikov hiç konuşmuyordu. Prospektin sonuna kadar gidip Kue'ye döndüler. Nehrin bu yakasında kış sarayı vardı. Vasili her zaman olduğu gibi saraya bakıp eski Rusya'yı düşündü. O Rusya burada sona ermişti. Aslında bu gibi düşüncelere dalmanın zamanı değildi. Araştırma yapmak için geldiği Voroshin ailesi bu Leningrad'ın, o eski Rusya'nın bir parçasıydı.
''Anichov köprüsünden geçip sola dön'' dedi Maletkin'e. ''Eski siteye doğru git. Nerede duracağını ben sana söylerim.''
''Ne var orada?''
''Bilmiyor musun? Hayret, oysa çok iyi bilmen gerekirdi. Orada insana kimlik kartı sormazlar.''
''Leningrad'da mı?''
''Elbette. Demek gözünden kaçmış yoldaş. Riga'dayken bölüm şefleri sık sık gelir, gizli kalmasını istediğimiz toplantıları burada yapardık. Senin adını da burada duydum zaten.''
''Benim adımı mı? Benden mi konuştunuz?''
Kaygılanma, seni korudum. Seni ve Vyborg'daki öteki adama.
Vyborg?
Maletkin telaşlanmıştı. Neredeyse karşıdan gelen kamyona çarpacaktı.
Kendine gel dedi Vasili. Bir kaza yaptığın takdirde ikimiz de Lubyanka'nın zindanlarına gideriz.
Ama ne söylediğinin farkında mısın sen?
Elbette. Aynı kaynaktan iki muhbir, biri diğerinden habersiz. Ama birisi diğerinin durumunu öğrenirse...
Kimdir bu kişi?
Sonra söyleyeceğim dostum, sonra. Benimle tam bir işbirliği yaparsan sana her şeyi anlatacağım.
Maletkin kendini toparlamıştı. Anlaştık dedi. Talenikov arkasına dayandı. Şimdi araba eski sitenin kalabalık sokaklarından ilerliyordu. Çevrenin temizliği burada yaşayan kişilerin sefilliğini çok iyi gizliyordu. Eski sitede 2-3 aile bir tek dairede oturuyor, 4-5 kişi bir tek odada yatıp kalkıyordu. Bir gün gelecek bu durum büyük bir patlamaya neden olacaktı. Vasili yanındaki haine bir göz attı. Adam ona tiksinti veriyordu. Şimdi Maletkin onun çok yüksek mevkideki bir KGB gizli servis memurunun adını vereceğini düşünerek için için seviniyordu. Onun gibi bir hainin adını Maletkin'in bu kişiyi öğrenmek için yapmayacağı yoktu. Vasili verdiği sözü yerine getirecekti ama ona yanlış bir ad verecekti elbette. Pietro Maletkin, Vyborg karargahının avlusunda kurşuna dizilecekti. Vasili caddeye baktı, istediği yere gelmişlerdi. Öteki köşede dur yoldaş, beni bekle. Aradığım kişi orada değilse hemen dönerim. Evdeyse beni bir saat kadar bekleyeceksin. Bu arada sen KGB karargahına koşup beni ele verebilirsin. Ama o zaman kendi başına gelecekleri de bir düşün. Ya da dönüşümü bekler, dediklerimi yaparsın. O zaman KGB'nin çok önemli bir kişisine kancayı atma hakkını kazanırsın.
O halde başka seçeneğim yok değil mi dedi Maletkin. Burada seni bekleyeceğim.
Hain gülümsedi ama yüzü sıkıntıdan ter içindeydi.
Talenikov yapının taş merdivenlerine yaklaştı. 4 katlı binada 20-30 kadar daire vardı. Hepsi de çok kalabalıktı. Ama Lodzia Kroneša kendi dairesinde tek başına oturuyordu. Buna KGB 5 yıl önce karar vermişti. 14 ay önce Moskova'da yapılan bir toplantı dışında Talenikov genç kadını Riga'dan beri görmemişti. Toplantı sırasında bir gece beraber olmuşlar, sonra da mesleki nedenlerle bir daha buluşmamayı kararlaştırmışlardı. Lodzia üstün yetenekli, Moskova Üniversitesi'nden mezun olmuş, doktorasını yapmış, Lenin Enstitüsü'nde eğitim görmüş bir matematikçiydi. Önde gelen bilgisayar programcılarındandı. Talenikov onu bir KGB bürosunda elektrik lambalarının altında sorguya çekilirken tanımıştı. Lodzia'nın erkek kardeşi intihar etmiş, genç kadın bu yüzden KGB'ye çağrılmıştı. Talenikov onun sakin tavrını, aklı başında yanıtlarını ilgiyle izlemişti. Ama Lodzia'nın yalan söylediğini içgüdüleriyle anlamıştı. Ne var ki genç kadın kendi çıkarı için ya da başka bir nedenle yalan söylemiyordu. Bunun başka bir nedeni vardı. Vasili bunu kısa sürede ortaya çıkardı. Lodzia'yı Amerikan ajanları tehdit ediyorlardı. Çoğunlukla kardeşinin ve ileri gelen Sovyet memurlarının açık saçık, erkeğin erkekle, kadının kadınla ya da gruplar halinde cinsel ilişkide bulundukları resimlerini dünya basınına vereceklerini söylüyorlardı. Lodzia da bilgisayarlar hakkında önemsiz yanlış bilgiler vererek onları oyalıyordu. Vasili Talenikov onu bu sıkıntıdan kurtarmış ve sonunda birlikte yaşamaya başlamışlardı. Onlarınki arkadaşlığa, dostluğa dayanan bir ilişkiydi. Hiçbiri diğerinden fazla bir şey istemiyordu. Lodzia'nın kapısını vurdu. İçeriden adım sesleri geldi. Garip, bu saatte Lodzia'nın yatmış olması gerekirdi. Kapı aralandı ve de Lodzia Kroneša tepeden tırnağa giyimli, hem de sırtında parlak renkli bir yazlık elbiseyle karşısında duruyordu. Sarı saçlarını omuzlarına dökmüştü. Yeşil gözlerinde tedirginlik okunuyordu. Vasili'nin gelişine hiç şaşırmamış gibiydi.
''Bana uğraman ne güzel dostum.'' dedi.
Lodzia ona bir şey anlatmaya çalışıyordu. İçeride biri vardı. Vasili'yi bekleyen biri.
Talennikov seni gördüğüme ben de sevindim dostum diye karşılığını verdi. Anladığını belirtmek için başını salladı. Kapının aralığından içeri göz attı. Sandalyede bir erkek ceketiyle pantolonu duruyordu. Genç kadın içeride bir tek kişinin bulunduğunu anlatıyordu. Vasili Talennikov Graz Buryas'ını çekti. Sonra sol elinin işaret parmağıyla Lozya'ya yana çekilmesini işaret etti. Genç kadın anlamıştı. Talennikov görüşmeyeli aylar oldu diye konuşmasını sürdürdü. Buralardaydım. Seni ziyaret etmemin... Vasili başıyla işaret verdi. Lozya sağa çekildi. Vasili içeriye daldığı gibi adamın üzerine atılıp onu bayıltarak yere serdi.
Lozya anladın dedi. Anlamayacaksın diye öyle korkmuştum ki...
Genç kadın heyecanla sustu sonra ekledi.
Vasili bu adam bizden değil, KGB'den değil.
Emin misin?
Evet, İngiliz o. Rusçası ben İngiliz'im diyor.
Talennikov yerde yatan adama dönüp atıldı ama çok geç kalmıştı. Odayı keskin, yakıcı bir koku kapladı. Potasyum siyanür. Vasili adamın ağzına elini soktu, diziyle midesine bastırdı. Onu kusturmaya çalışıyordu. Ama İngiliz'in buz gibi mavi gözleri çok geçmeden sabitleşti. Matarese yine kurtulmuştu.
23. Kısım Talennikov'la Lozya oturup durumu inceden inceye konuştular. Vasili ona her şeyi birkaç kez anlattırdı. Sonunda adamın gerçekten bir İngiliz olduğuna karar vermişlerdi. Vasili demek ki bu adamlar beni ele vermeyecek kişilerle ilgileniyorlar dedi. Sen de bunlardan birisin.
Başkaları var mı burada Leningrad'da?
3-4 kişi var ama içlerinden biri var ki onunla kesinlikle konuşmak istiyorum. Dostluğumuz çok eskilere dayanır. O sıralarda genç, şaşkın bir üniversite öğrencisiydim. Bana öğrenmem gereken her şeyi o öğretti. O zamanlar İngilizcemle Fransızcam çok iyiydi. İkisini de ana dilim gibi biliyordum. Bana yasak kitapların çelik kapılarını açtı. Moskova'nın yasakladığı binlerce kitabı gösterdi. Haftalarca anlamaya çalışarak bu kitapları okudum. Ve de büyük Talennikov derslerin en değerlisini o zaman öğrendi. Olayları düşmanın gördüğü gibi görmek, onlar gibi düşünebilmek. İşte başarımın anahtarı bu iki yetenekte yatıyor. Ve bunları bana hep yaşlı dostum gösterip öğretti.
Şimdi onunla görüşmen mi gerek?
Evet, Leningrad'dan hiç ayrılmadı o. Her şeyi gördü, yaşadı. Bana yardım edebilecek bir kişi varsa o da yaşlı dostumdur.
Aradığın nedir? Sanırım bunu öğrenmeye hakkım var.
Elbette. Voroshin ailesi hakkında bilgi toplamak istiyorum.
Bir aile mi? Leningradlı mı?
Evet.
Lozya başını hayretle sallayarak ''Bazen bizim büyük Talennikov'un kocaman bir aptal olduğunu düşünüyorum.'' dedi. ''Bilgisayar bize istediğim bilgiyi derhal verir.''
Bunu yaptığın anda kendini ölmüş bil Lozya. Şu yerde yatan adamın her yerde arkadaşları var. Üstelik bilgisayardan bir şey öğreneceğini de sanmam. Her şey çok eskiden oldu. Rejim değişiklikleri, hükümet değişiklikleri... Eğer Voroshin ailesi hakkında yazılı bir bilgi var olmuşsa bile bu çoktan ortadan yok edilmiştir.
Neden?
Vasili buna hemen karşılık vermedi. Yerde yatan adamın üzerine aramak için onu tepeden tırnağa soymuşlardı. Adamın göğsünün ortasına doğru bir yerde, hemen kalbinin yakınında, çapı 1-1,5 santimetreden büyük olmayan mavimsi bir çember işareti vardı. İlk bakışta bu doğuştanmış gibi görünüyordu. Ama bunu gören Vasili, yaşlı Kurbskaya'nın ölüm döşeğinde söylediklerini anımsamıştı. Bir adam yakalandı. Göğsünde mavimsi bir çember vardı. Matarese'nin bir askeriydi o. Vasili bu çember işaretini göstererek, ''Per nostro circo ola'' dedi. Bizim İngiliz anasının karnından çıktığında bu işarete sahip değildi.
Anlamıyorum.
Anlayacaksın. Sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Buna şimdi karar verdim. Beni kolaylıkla öldürebilirler. O zaman senin başvurman gereken biri var. Her şeyi anlatacağım.
Seni kimler öldürebilir ki?
Onlara Matarese örgütü deniyor. Vasili anlattı her şeyi. Bitirdiğinde genç kadın uzun süre konuşmadan oturdu. İlinledikleri inanılmaz şeylerdi. Sonra ayağa kalkıp pencereye gitti.
Belki de bu soruyu sen de kendine binlerce kez sormuşsundur dedi.
Schofield'la temasa geçmek zorunda mıydın?
Evet.
Şimdi ne yapacaksın? Köşeye sıkıştırıldın.
Vasili başını salladı. Tersine ilerleme kaydediyoruz. Guillaume de Matarese'nin listesindeki ilk at Scotzi'ydi. Bu doğru çıktı. Şimdi de bu adam var. Göğsündeki işaret dosyalar dolusu bilgi veriyor bize. Matarese ordusunun bir üyesi o. Bu Leningrad'da bir başkasının daha bulunduğunu gösteriyor. Büyük bir olasılıkla bu ikinci kişi Skadrin. Kütüphanesinin müdürlüğünü yapan yaşlı dostumu izliyor. Leningrad'daki Matarese Voroshin ailesini korumaya, gerçeği gizlemeye çalışıyor. O gerçeğe giderek yaklaşıyoruz.
Peki gerçeği buldun diyelim, bunu kime anlatacaksın? Kendini koruyamazsın çünkü kim olduklarını bilmiyorsun.
Kim olmadıklarını biliyoruz, ABD Başkanı ve bizim Başbakanımız.
Onlara yaklaşamazsın ki.
Elimizde delil olursa yaklaşırız. Beowulf Agathe haklı. Yatsınamayacak kanıtlar bulmamız gerekiyor. Bize yardım edecek misin?
Bana.
Genç kadın onun gözlerinin içine bakarak Vasili Vasilovich dedi.
Hayatım pek tek düze olmuştu. Dönmene sevindim. Sana elbette yardım edeceğim.
20 dakika sonra Lodzia ile birlikte Vasili'nin Saltykov Shkedrin kütüphanesindeki yaşlı adamla nasıl buluşup konuşacağını ayrıntılarına dek planlamışlardı. Lodzia yaşlı adama hükümet kademelerinde çok yükselmiş eski bir öğrencisinin kendisiyle görüşmek istediğini söyleyecekti. Yaşlı adam kütüphaneden o akşam saat 6:10 kala çıkıp bir süre yürüyecekti. O sırada sokaklar alacakaranlık olurdu. Eğer yanına hiç kimse yaklaşmazsa kütüphaneye dönecek ve eski öğrencisini bekleyecekti. Öğrencisi kütüphaneye gelecekti ama bunun da bir garantisi yoktu. Lodzia yaşlı adamı gördükten sonra ne yapacaksın diye atıldı.
Bu onun bana anlatacaklarına bağlı ya da yaşlı adamı izleyecek kişiden öğreneceklerime. Peki nerede kalacaksın? Seni yine görecek miyim?
Seni daha fazla tehlikeye atmak istemiyorum Lodzia.
Ama ben seni görmek istiyorum.
O halde gece geç vakit gelirim.
Bunu ne yapacaksın diye Lodzia yerde yatan adamı işaret etti.
Onu senin katından mümkün olduğu kadar uzağa bırakacağım. Pietro Maletkin'le Saltykov Skadrin kütüphanesinin güneydoğu kapısının karşısındaki kemerin gölgeleri içinde duruyorlardı. Maletkin, bu yaşlı adam bizden biri mi dedin diye sordu.
Yeni düşmanlarını tanı yoldaş, yaşlı adam KGB'den, onu izleyip temasa geçecek kişi bizden. Ona tuzağa düşmeden önce yetişmeliyiz, bu yaşlı adam çok önemli bir kişi. Adını KGB'de ancak 5 kişi bilir. Tanrı aşkına onun adını hiçbir yerde ağzına alma.
Maletkin, ondan söz edildiğini hiç duymadım dedi. Sanırım Amerikalılar onu kendilerinden sayıyor.
Evet, bir tuzak o. Moskova'ya her şeyi özel telefonla bildiriyor.
İnanılmaz bir şey bu, yaşlı bir adam.
Talenikov saatine baktı sonra, unutma yoldaş Mikovski diye birisini tanımıyorsun sen diye inledi.
Yaşlı adamın adı bu mu?
Evet.
Kalın paltolu, başına kürk bir şapka giymiş olan yaşlı bir adam kütüphanenin kapısından çıktı. Soluğu havada donup kalıyor gibiydi. Basamaklarda bir an durup çevresine bakındı. Sanki hangi yoldan gitmeye karar verememiş gibiydi. Sonra merdivenlere inip sağa döndü.
Talenikov kütüphanenin camlı kapılarından çıkanlara dikkatle baktı. Hepsi de ikişer üçer kişilik gruplar halindeydiler. Tek başına olan yoktu. Vasili tedirgindi. Yanılmış mıydı acaba?
Görünürde Mikovski'nin peşine düşen kuşku uyandırıcı biri yoktu. Demek yanılmıştı. Matarese yaşlı dostunu henüz mimlememişti.
Bir kadın.
Yanılmamıştı. Bir kadındı bu. Yalnız başına bir kadın kalabalığın arasından sıyrılıp yaşlı adamın peşine düşmüştü.
Ne kadar akıllıca bir işti bu.
Bir kütüphanede saatlerce oturan yalnız bir kadın asla dikkati çekmezdi. Matarese de kadınlar da çalışıyordu demek.
Buna neden şaşırdığını anlamıyordu.
Vasili, Sovyet KGB'sinde ve Amerikan konsolosluk harekatında çalışan en iyi ajanların bazılarını kadınlar oluşturuyordu. Ama bunlar ender olarak şiddet eylemlerine girişirlerdi. Şimdi anlamıştı. Kadın onu bulmak için yaşlı adamı izliyordu. Amacı Vasili Vasilovich Talenyikov'du. Maletkin'e şu kadın dedi. Kahverengi mantolu şapkalı kadın. Muhbir o. Onun yaşlı adama yaklaşmasını engellemeliyiz.
Bir kadın mı?
Evet. Şimdi yaşlı adamın telaşlandığı hareketlerinden belli oluyordu. Genç arkadaşının hala ortaya çıkmamasından kaygılıydı. Sık sık saatine bakıyor, otobüs duraklarında durup birkaç dakika bekliyordu. Kirov tiyatrosunun kavşağında 3 kapalı otobüs durağı vardı. Yaşlı adam üçüne de bir baktı. Bu davranışı peşinden gelen kadının üzerinde Talenyikov'un beklediği etkiyi yapmıştı. Yaşlı adam artık kütüphaneye dönmeye karar vermişti. Talenyikov geniş alana bir göz attı. 2 yan sokak vardı. Kadın bunlardan yararlanabilirdi. Vasili gel dedi Maletkin'e. Kalabalıkta ihtiyarın arkasına geçelim. 2. sokağa geçtiği sırada kadın bundan yararlanacaktır.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Çünkü onun yerinde ben olsam aynı biçimde davranırdım.
Ne yapacağız?
Yerimizi aldığımızda anlatırım.
18. ayrımın sonu. Sayfa 202.